Ayrım 16.
Aradan aylar geçtikten sonra Nikolay, yüzbaşı Thomas'la Rusların tarafında onun karşıtı olan o albay Gorbatov arasındaki farkları uzun uzun düşünmeye vakit bulacaktı. Süper güçlerin düşünüş biçimleri, insanlara ve sorunlara eğiliş biçimleri arasındaki genel farkların sembolleri gibiydi bu iki adam arasındaki ayrılıklar. Amerikalı konuya karşı içten ilgili, merhametli, telaş içinde, organizasyondan nasibi olmayan ve tümüyle yararsız biriydi. Rus ise güvensiz, kayıtsız ama iyi hazırlanmış, bol bilgi toplamış biri olduğu için sonunda Nikolay'a yarar sağlayabilmişti. Nikolay o anda pufla minderli bir koltukta oturuyor, karşısındaki albaya bakıyordu. Albay elindeki çay bardağını evirip çevirerek içindeki iki parça kesme şekeri eritmeye çalışıyor, şekerler bardağın dibinde dönüp dolaşıyor ama asla tam anlamıyla erimiyorlardı. ''Çay istemediğinizden emin misiniz?'' diye sordu albay. ''Teşekkür ederim, hayır.'' Nikolay toplumsal nezaketle zaman kaybetmeye niyetli değildi. ''Oysa ben çay tiryakisiyim. Öldüğüm zaman otopsimi yapacak adam içimi çizme derisi gibi kahverengine boyanmış bulacak.'' Gorbatov kendi bayat esprisine gülümsedikten sonra bardağını madeni bardak zarfının içine koydu. Gözündeki yuvarlak maden çerçeveli gözlükleri çıkardı ve temizlemeye çalıştı. Daha doğrusu baş parmağıyla işaret parmağı arasına aldığı camları ovalayarak kiri camın her tarafını eşit biçimde dağıtmaya savaştı. Bunu yaparken uzun kirpikli gözleri karşısında oturan genç adama dikmişti. Gorbatov hipermetrop olduğu için Nikolay'ın çocuksu yüzünü, şaşırtıcı yeşil gözlerini gözlüksüz de çok net olarak görebiliyordu. ''Demek General Kişikava'nın dostusunuz.'' dedi. ''Onun iyiliğini isteyen bir dost, öyle mi?'' ''Evet albayım. Olanak bulursam ona yardım etmek istiyorum. Bu normal tabii. Dostluk böyle günler için değil mi?'' ''En azından onu cezaevinde ziyaret edebilmek için izin istiyorum.'' ''Tabii elbette istersiniz. Normal bir şey.'' Albay gözlüklerini tekrar gözüne takıp çayından bir yudum aldı. ''Rusçayı çok iyi konuşuyorsunuz Bay Hel. Kibar bir aksanla. Çok iyi eğitilmişsiniz.'' ''Bu eğitilmiş olduğum için değil. Annem Rus'tu.'' ''Ha elbette. Rusçayı hiçbir zaman ders alarak öğrenmedim. Rusça benim için bir beşik diliydi.'' ''Anlıyorum, anlıyorum.'' Konuşmanın yükünü karşı tarafa taşıtmak Gorbatov'un tipik yöntemiydi. Kendisi yalnızca küçük heceler ve kelimelerle katkıda bulunuyor, inanmadığını belli edecek kadar bir ses çıkarmakla yetiniyordu. Nikolay bu apaçık taktiğin işlemesine izin verdi. Çünkü artık mücadele etmekten, çıkmaz sokaklara sapıp ters yüzü geri dönmekten usanmıştı. Ayrıca bir an önce Kişikava-san'la ilgili bir şeyler öğrenmeye can atıyordu. Bu nedenle konuşurken gereğinden fazla bilgi veriyordu ama daha sözler ağzından çıkarken bile bunların kolay inanılır şeyler olmadığını kendi fark ediyordu. Bunu anlayınca daha dikkatli anlatmaya çalışıyor, bu dikkati yüzünden yalan söyleyen birine daha çok benziyordu. Benim büyüdüğüm evde Rusça, Fransızca, Almanca ve Çince hep beşik dilleriydi albayım. Bu kadar kalabalık bir beşikte yatmak oldukça rahatsız bir şey olmalı. Nikolay gülmeye çalıştı ama ağzından çıkan ses zayıftı. İnandırıcılıktan da uzaktı. Gorbatov, ama herhalde İngilizceyi de çok iyi konuşuyor olmalısınız diye devam etti. Bu sözü İngilizce olarak sormuştu. Belli belirsiz bir İngiliz aksanıyla. Nikolay gene Rusça olarak evet diye karşılık verdi. Japoncayı da ama bunlar sonradan öğrendiğim diller. Yani beşik dili değil öyle mi? Evet öyle. Nikolay kendi sesindeki sinirliliğe bir anda pişman oldu. Anlıyorum. Albay masanın başındaki koltukta arkasına yaslandı. Moğol tipi çekik gözlerinde eğlendiğini belirten ışıklar oynaşarak Nikolay'ı süzdü. ''Çok iyi eğitilmişsiniz. İnsanı gafil avlayacak kadar da genç görünüyorsunuz. Ama beşik dillerinizle beşik sonrası dillerinizin tümüne rağmen Bay Hel, siz bir Amerikalısınız öyle değil mi? Amerikalıların yanında çalışıyorum tercüman olarak. Ama aşağıdaki görevlilere Amerikan kimliği göstermişsiniz. O kimliği bana işim nedeniyle verdiler. Ha elbette anlıyorum.'' Ama hatırladığıma göre benim size sorduğum soru kimin hesabına çalıştığınız değil, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz yolundaydı. Amerikalısınız değil mi? Hayır albayım, değilim. Nesiniz öyleyse? Galiba en çok Japon sayılabilirim. Ya ama Japon'a pek benzemediğinizi söylersem beni mazur görür müsünüz acaba? Annem Rus'tu. Daha önce söylediğim gibi. Babamsa Alman'dı. Aha, o zaman durum aydınlanıyor tabii. Tipik bir Japon soyu. Benim hangi ulustan olduğumun konuyla ilgisini göremiyorum. Sizin görüp görmemeniz önemli değil. Lütfen soruma cevap verin. Konuşmanın birden soğuklaşması Nikolay'ın öfkesini ve umutsuzluğunu kontrol altına almasını sağladı. İçine derin bir soluk çekti. Şanghay'da doğdum dedi. Buraya savaş sırasında geldim. General Kishikawa'nın yardımları sayesinde. Aile dostumuzdu. O halde siz hangi ülkenin vatandaşısınız? Hiç. Sizin için ne kadar güç bir durum olmalı. Evet öyle. Kendimi geçindirebilecek bir iş bulmamı çok güçleştirmişti. Bundan eminim Bay Hel. O mutsuzluk içinde bir iş bulabilmek, biraz para kazanabilmek için ne olsa yapmaya hazır olduğunuzu çok iyi anlıyorum. Albay Gorbatov, ben Amerikalıların ajanı değilim. Onların yanında çalışıyorum ama ajanları değilim. Yaptığınız bu ayrımlar, itiraf edeyim ki benim ayırt edemeyeceğim kadar ince şeyler. Ama Amerikalılar neden General Kishikawa ile görüşmek istesinler? Savaş boyunca genellikle idari görevlerde bulunmuş olan bir subayla ilişki kurmak için neden bu kadar zahmete girsinler? İşte ben de sizden bunu açıklamanızı bekliyorum Bay Hel, diye gülümsedi albay. Nikolay ayağa kalktı. Belli ki bu konuşmamızda siz benden daha çok eğleniyorsunuz, dedi. Değerli zamanınızı boşa geçirtmek istemem. Herhalde kanatlarının yolunması için sırada bekleyen bir sürü sinek vardır. Gorbatov yüksek sesle güldü. Yıllardan beri bu tonda bir konuşma duymamıştım, dedi. Kültürlü saray Rusçasıyla aşağılayıcı kibir bir arada. Harika doğrusu. Otur delikanlı, otur yerine. Şimdi anlat bakalım. General Kishikawa'yı neden görmek istiyorsun? Nikolay kendini tekrar puf minderli koltuğa bıraktı. Bezgindi. İçi boşalmış gibiydi. Nedeni sizin inanmak istemeyeceğiniz kadar basit. Kishikawa-san bir dosttur. Hemen hemen bir babadır benim için. Şimdi ise yalnız. Ailesi yok. Kendisi hapiste. Ona yardım etmem gerek. Yapabilirsem tabii. En azından onu görmem gerek, konuşmam gerek. Bir evlada düşen en temel görev çok normal. Bir çay almak istemediğinizden emin misiniz? Eminim, teşekkür ederim. Albay kendi bardağını tekrar doldururken masanın üstünden büyük sarı bir zarf çekti. İçindeki kağıtlara şöyle bir göz attı. Nikolay kendisini dışarıda 3 saat bekletmelerinin nedenini şimdi anlıyordu. Bu dosyayı hazırlayabilmek içindi besbelli. Görüyorum ki sizi Sovyetler Birliği vatandaşı olarak gösteren ikinci bir kimliğiniz daha varmış. Herhalde bu durum açıklama gerektirecek kadar seyrek rastlanan bir durum. SCAP örgütündeki haber alma kaynaklarınız çok iyi galiba. Albay omuzlarını hafifçe kaldırdı. Fena sayılmaz. Bir arkadaşım vardı. Bir bayan. Amerikalıların yanında iş bulmamı sağlamıştı. Bana Amerikan kimliğimi o çıkarttı ve... Özür dilerim Bay Hel. Bugün istediklerimi hiç iyi ifade edemiyorum galiba. Ben size Amerikan kimliğinizi sormadım. Beni ilgilendiren Rus kimliğinizdi. Sorularıma gerekli açıklığı veremediğim için özür dilerim. Ben de onu anlatmaya çalışıyordum. Ah, o halde affedin beni. İşte bu bayan arkadaş, Amerikalıların benim gerçekte kendi vatandaşları olmadığımı anlamaları halinde başımın derde girebileceğini düşündü. Böyle bir olasılığa çare olarak da beni Rus olarak gösteren ikinci bir kimlik çıkarttı. Bunu gerektiğinde meraklı Amerikan zabıtalarına gösterecek ve sorgudan kurtulacaktım. Böyle bir durum başınıza kaç kere geldi? Hiç gelmedi. Belirttiğiniz bu sıklık başta girişilen zahmeti gereksiz kılıyor. Hem neden Rus kimliği? Neden o kalabalık beşiğinizden seçilebilecek başka herhangi bir ülkenin kimliği değil? Sizin de belirttiğiniz gibi doğulu tipim yok. Amerikalıların Alman vatandaşlara karşı tutumları ise pek dostane sayılmaz. Oysa Ruslara karşı tutumları dostane ve sevgi dolu, öyle mi? Elbette ki hayır. Ama size güvenmiyor ve sizden korkuyorlar. Bu nedenle de Sovyet vatandaşlarına karşı sert davranmıyorlar. Bu bayan arkadaşınız çok zeki biriymiş. Söyler misiniz bana neden sizin için bunca riske girdi? Nikolay cevap vermedi. Bu da yeterli cevap sayılıyordu tabii. Ha, anlıyorum dedi Albay Gorbatov. Elbette, hem zaten Bayan Goodbody o sıra pek ilk gençlik yıllarında sayılmazdı. Nikolay duyduğu öfkeden kızardığını hissetti. Siz bütün bunları biliyordunuz dedi. Gorbatov tekrar gözlüklerini çıkarıp kiri camlara eşit biçimde yaydı. Bazı şeyleri biliyorum. Örneğin Bayan Goodbody ile ilgili şeyleri. Sonra Asakusa mahallesindeki evinizi. Vay vay vay. Yatağınızı paylaşan iki genç bayan, öyle mi? Gençlik işte. Annenizin Kontes Alexandra Ivanova olduğunu da biliyorum. Evet, hakkınızda bazı şeyleri bildiğim doğru. Ve aslında anlattığım şeylerin hepsine de inanıyordunuz demek. Gorbatov omuzlarını kaldırdı. Daha doğrusu hikayenizi süsleyen ayrıntılara inanıyordum demek gerek. Dosyaya göz attı. Bundan bir hafta önce salı sabahı savaş suçluları komisyonundan Yüzbaşı Thomas'ı ziyaret ettiğinizi biliyorum. Herhalde sizi General Kişikava konusunda kendisinin yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylemiş olmalı. Çünkü adam insanlığa karşı günah işlemiş büyük bir savaş suçlusu olduktan başka, yeniden eğitim kampının baskısından sağ kurtulan tek yüksek rütbeli subay. Bu yüzden bizim için prestij ve propaganda değeri çok yüksek. Albay gözlüğünün saplarını iyice esneterek iki kulağının arkalarına yerleştirdi. Korkarım general için yapabileceğiniz hiçbir şey yok delikanlı. Ayrıca bu konuda dilenirseniz Amerikan haber alma örgütünün dikkatini de üstünüze çekebilirsiniz. Haber alma kelimesi de onlara yetenek olarak değil ancak isim olarak yakışıyor belli ki. Yani bu konuda müttefikim ve silah arkadaşım Yüzbaşı Thomas size yardımcı olmadığına göre benim de olamayacağım apaçık ortada. Ne de olsa o savunmayı temsil ediyor. Ben ise savcılığı. Bir çay istemediğinizden emin misiniz? Nikolay ne koparabilirse almak niyetindeydi. Yüzbaşı Thomas bana generali ziyaret edebilmek için sizin izin vermeniz gerektiğini söyledi, dedi. Bu doğru. O halde? Albay oturduğu koltuğu çevirerek pencereden dışarıya baktı. İşaret parmağını ön dişlerine vurmaya başladı. Generalin sizin ziyaretinizi isteyeceğinden emin misiniz Bay Hel? Ben kendisiyle konuştum. Gururlu bir insan. Bugünkü durumuyla size gözükmek istemeyebilir. İki kere kendini öldürmeye kalkıştı. Şimdi ise çok dikkatli bir kontrol altında. Durumu hiç iyi gözükmüyor. Onu görmeye çalışmak zorundayım. Ona çok çok şey borçluyum. Albay gözlerini pencereden ayırmaksızın başını salladı. Kendi düşünceleri arasında kaybolmuş gibi bir hali vardı. Bir süre sonra Nikolay evet diye sordu. Gorbatov karşılık vermedi. Generali görebilir miyim? Bu sefer albay uzaktan gelen tonsuz bir sesle evet tabii görebilirsiniz dedi. Sonra Nikolay'a dönerek gülümsedi. Derhal gerekli işlemleri yaptıracağım. Yamata hattının o tıklım tıklım dolu treninde kendisine değen insanlara giysilerinin ıslaklığını hissedecek kadar yakın olmakla birlikte Nikolay zihinsel bilmeceler ve kuşkular içinde yapayalnız gibiydi. İnsanların arasından önünde akan kente bakıyor, soğuk yağışlı havanın her tarafı nasıl kurşun rengine boyadığını göremiyordu bile. Albay Gorbatov'un kendisine Kişikavasan'ı görme izni verirken kullandığı o tonsuz seste kurnaz bir tehdit gizli gibiydi. Nikolay sabahtan beri kendisini uyaran ön sezinin karşısında güçsüzlüğünün ve küçüklüğünün farkındaydı. Belki de Gorbatov yapacağı ziyaretin pek iyi yüreklilik sayılmayacağını söylerken haklıydı. Ama generali yaklaşan duruşma ve utanç döneminde nasıl yapayalnız bırakabilirdi? Kayıtsızlık olurdu bu. Nikolay bir daha kendisini asla affetmezdi. Acaba kendi huzurunu kazanabilmek için mi gidiyordu Sugamo cezaevine? Aslında bencillik miydi güttüğü amaç? Sugamo cezaevinden bir durak önceki Komagome durağına geldiklerinde Nikolay apansız doğan bir içgüdüyle trenden inip eve geri dönmek istedi. Eve dönmese bile hiç değilse bir süre sokaklarda dolaşabilir, ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu bir kere daha gözden geçirebilirdi. Ama onu kurtarabilecek olan bu içgüdü pek geç uyanmıştı içinde. Kendine yol açıp kapıya varıncaya kadar kapılar çatırdayarak kapandı ve tren sarsıla sarsıla yeniden yola koyuldu. Nikolay bu durakta inmesi gerektiğinden öylesine emindi ki buna karşın artık başladığı yolu sonuna kadar sürdüreceğinden de emindi. Albay Gorbatov cömert davranmış, Nikolay'ın generalle bir saat bir arada kalabilmesini ayarlamıştı. Fakat şu anda Nikolay buz gibi soğuk bekleme odasında oturur, duvarların soyulmaya başlamış soluk yeşil boyalarını seyrederken koskoca bir saati dolduracak kadar söz bulup bulamayacağından kuşku duyuyordu. Kapıda bir Japon nöbetçisiyle bir Amerikalı askeri polis birbirini hiç görmüyorlarmış gibi duruyor. Japon yere bakarken Amerikalı da dikkatini burun deliğinden tüyler koparmaya hasrediyordu. Nikolay ziyaret salonuna kabul edilmeden önce bitişik odada insanı utandıracak bir dikkatle aranmıştı. Generale getirdiği pirinç kekleri Amerikalı asker tarafından alınmıştı. Kimliğini görünce Nikolay'ı da kendisi gibi Amerikalı sanan asker ona açıklama yapma gereğini de duymuştu. "Üzgünüm ahbap ama yemek getirmek yasak. Bu adı neydi bu Guk, uzak doğulu argo. General kendini öbür dünyaya yollamaya çabalıyor. İçinde zehir falan olması riskine giremeyiz. Kaptırdın mı?" Nikolay kaptırdığını söyledi. Askerle biraz da şakalaştı. Yetkililerle iyi geçinmesi Kişikava'sına yardımcı olabilmek açısından yararlı olacaktı herhalde. "Ne demek istediğini anlıyorum çavuş. Bazen bu Japon subayların bu savaştan nasıl sağ çıkabildiklerine şaşıyorum. Kendilerini öldürmeye öyle meraklı oluyorlar ki." "Doğru. Hele bu herife bir şey olursa ben kuyruğu kaptırdım demektir. Hey, bu da neyin nesi?" Çavuş küçük manyetik gol kutusunu eline aldı. Nikolay onu getirmeye son anda karar vermişti aslında. Söyleyecek bir şey bulamazlarsa, aralarındaki sessizlik utanılacak bir hale gelirse diye. Nikolay omuz silkti. O bir oyun, bir tür Japon satrancı. Sahi mi? Japon nöbetçi kenarda sessiz duruyor, burada kendini fazlalık gibi hissediyordu. Böyle bir durum ortaya çıktığında Amerikalı dostuna elindeki cismin gerçekten bir oyun olduğunu o bozuk İngilizcesiyle onaylamaktan ve bu sayede bir işe yaramaktan hoşnut gibi göründü. "Vallahi bilemiyorum ahbap, bunu içeri sokabilir misin sokamaz mısın pek emin değilim." Nikolay gene omuz silkti. "Senin bileceğin şey çavuş, general konuşmak istemezse vakit geçirecek bir şey olsun diye getirmiştim." "Ya sen bu Gugukların dilini biliyor musun?" Nikolay Korelilerin dilinde kendi halklarına verilen bir isim olan bu kelimenin Amerikalılarca nasıl olup da bütün uzak doğullar için kullanılan argo bir deyim haline geldiğini sık sık düşünmüştü. "Evet, Japonca bilirim." Duygusallığın taş gibi cahillikle karşılaştığı durumlarda biraz sahtekarlık gerektiğini anlıyordu Nikolay. "Herhalde kimlik kartımda görmüşsündür. Ben Sphinx'te çalışıyorum." Gözlerini çavuşun gözlerinden ayırmaksızın başının belli belirsiz bir hareketiyle Japon asker işaret etti. Çevrede yabancılar varken bu konuya pek derinlemesine girmek istemediğini anlatmaya çalışıyordu sanki. Çavuş düşünmeye harcadığı kuvvetten elinde olmayarak kaşlarını çatmıştı. Sonunda aralarında bir sır varmış gibi başını salladı. "Şimdi anlıyorum," dedi. "Ben de merak ediyordum. Bir Amerikalı ne diye bu herifi ziyarete geliyor diye. İş iştir." "Tamam. Herhalde bir sakıncası yoktur. Bir oyundan ne tehlike gelebilir ki?" Minyatür Go tahtası Nikola'ya geri verip onu ziyaret odasına soktu. 5 dakika sonra kapı açıldı ve General Kishikawa peşinde yeni nöbetçilerle içeriye girdi. Bir Japonla etli suratlı Rus köylülerinden kalın yapılı bir asker daha. Nikolay generali selamlamak için ayağa kalktı. 2 yeni nöbetçi de eskilerin yanında duvar dibinde sıralarına geçtiler. Kişikavasan yaklaşırken Nikolay otomatik bir hareketle başını hafifçe eğdi. İtaatkar bir evladın babasını selamlaması gerektiği gibi selam verdi. Japon askerlerin gözünden kaçmamıştı bu durum. Birbirlerine kısaca baktılar ama sessizliklerini korudular. General ilerleyip Nikolay'ın karşısındaki sandalyeye oturdu. Aralarında kaba yapılı bir tahta masa vardı. Sonunda gözlerini kaldırıp baktığında genç adam generalin görünümüne şaşırmaktan kendini alamadı. Gerçi Kishikawa-san'ın yüz çizgilerinde bazı değişiklikler olabileceğini tahmin etmişti ama bu kadarını düşünememişti. Karşısında oturan adam ihtiyar, dokununca kırılacak gibi görünen küçülmüş biriydi. Saydamlaşmış cildi ve ağır, kararsız hareketleri onu bir din adamına benzetmişti. Konuştuğunda sesi yumuşak çıktı, tek düze. Sanki konuşmak amaçsız bir yükmüş gibi. "Neden geldin Niko?" "Sizinle olmak için efendim." "Anlıyorum." Bir sessizlik oldu. Nikolay söyleyecek bir şey bulamıyordu. Generalin ise söyleyebileceği bir şey yoktu. Sonunda Kishikawa-san uzun uzun içini çekti ve bu sohbetin sorumluluğunu yüklenmeye karar verdi. Nikolay'ın sessizlik yüzünden rahatsız olmasını istemiyordu. "İyi görünüyorsun Niko, iyi misin?" "Evet efendim." "Güzel, güzel. Gün geçtikçe daha çok annene benziyorsun. Gözlerine baktığım zaman onun gözlerini görüyorum." Hafifçe gülümsedi.